Gülün Adı, Umberto Eco, 56. Ayrım. 6. Gün Öğle. Kütüphanecilerin öyküsü oluşturuluyor ve gizemli kitaba ilişkin daha çok bilgi elde ediliyor. William yeniden az önce indiği yazı salonuna çıkmak istiyordu. Benno'ya kataloğa bakmak istediğini söyledi. Çabuk çabuk sayfalarını çevirdi. Buralarda olmalı diyordu. Daha bir saat önce gördüm. Bir sayfada durdu. İşte dedi. Şu başlığı okusana. Bir derlemede Finis Afrika. Dört başlık sıralanmıştı. Birden çok metin kapsayan tek bir cildin söz konusu olduğunun belirtisi. Okudum. Nedir bu diye sordum. Aradığımız kitap diye fısıldadı William. Gördüğün düşün bana bir şey anımsatmasının nedeni bu. Gerçekten de. O sayfadan hemen önceki ve sonraki sayfaları çabuk çabuk çeviriyordu. Gerçekten de. İşte düşündüğüm kitaplar. Hepsi bir arada. Ama benim kontrol etmek istediğim bu değil. Dinle. Tabelan yanında mı? İyi bir hesap yapmalıyız. Önceki gün Alinardo'nun söylediklerini iyi anımsamaya çalış. Bu sabah Nikola'dan işittiklerimizi de. Şimdi Nikola bize buraya yaklaşık 30 yıl önce geldiğini, Abbone'nin daha o gelmeden baş rahipliğe atanmış olduğunu söyledi. Daha önce baş rahip Riminelli Paola'ymış. Tamam mı? Diyelim ki bu olay 1290 yıllarında olmuş. Bir yıl önce, bir yıl sonra fark etmez. Sonra Nikola bize o geldiği zaman Bobbiolo Roberto'nun kütüphaneci olduğunu söyledi. Tamam mı? Sonra Roberto ölüyor. Görev Malachi'ye veriliyor. Diyelim bu yüzyılın başında. Yaz. Ama Nikola'nın gelmesinden önceki dönem var. O dönemde de Riminelli Paola kütüphaneciydi. Ne zamandan beri yapıyordu bu görevi? Bunu bilmiyoruz. Manastırın kayıtlarını inceleyebiliriz. Ama sanırım kayıtlar başrahipte. Şu anda da bunu kendisine sormak istemiyorum. Tutalım ki Paola 60 yıl önce kütüphaneci seçilmiş. Yaz. Alinardo neredeyse 50 yıl önce kütüphanecilik sırası kendisinde olduğu halde bu görevin bir başkasına verilmesine neden üzülüyor? Riminelli Paola'ya mı ima ediyordu? Ya da Bobbiolo Roberto'yu dedim. Öyle görünmüyor. Ama sen şimdi şu kataloğa bak. Başlıkların kitaplığa geliş sırasına göre kaydedildiklerini biliyorsun. Buraya geldiğimiz ilk gün Malachi söylemişti. Peki onları kim kaydediyor buraya? Kütüphaneci. Öyleyse bu sayfalardaki el yazısının değişmesine göre kütüphanecilerin sırasını saptayabiliriz. Şimdi sondan başlayarak kataloğa bakalım. Son el yazısı Malachi'nin. Çok gotik bir yazı, görüyorsun. Çok az sayfa doldurmuş. Son 30 yılda manastıra çok kitap gelmemiş. Sonra titrek bir el yazısıyla yazılmış sayfalar geliyor. Bobbiolo Roberto'nun hastayken attığı imzayı açık seçik okuyorum. Burada da az sayfa var. Roberto belki de görevde çok kalmadı. Bak şimdi ne görüyoruz? Düzgün, kendine güvenli bir el yazısıyla yazılmış sayfalar dolusu bir dizi kitap. Aralarında az önce incelemekte olduğum kitaplar grubu da var. Gerçekten çok etkileyici. Riminelli Paola ne çok çalışmış. Nikola'nın onun çok genç yaşta baş rahip olduğunu söylediğini düşünürsen gerçekten çok çalışmış olmalı. Ama tutalım ki birkaç yıl içinde bu doymak bilmez okur manastırı birçok kitap sağlayarak zenginleştirmiş olsun. Tuhaf bir eksikliğinden ya da hastalığından ötürü yazmayı beceremediği için ona Abbas Agrippicus dendiği söylenmedi mi size? Öyleyse bunları kim yazıyordu? Bence yardımcısı. Ama eğer bu kütüphaneci yardımcısı daha sonra kütüphaneciliğe atanmış olsaydı yazmayı o sürdürürdü. O zaman biz de niçin aynı el yazısıyla yazılmış birçok sayfa olduğunu anlardık. Demek ki Paola ile Roberto arasında başka bir kütüphaneci vardı. Yaklaşık 50 yıl önce seçilmiş, daha yaşlı olduğu için Paola'nın ardılı olacağını uman, Alinardo'nun gizemli rakibi. Sonra bu adam ortadan kayboluyor ve nasıl oluyorsa oluyor, Alinardo'nun ve başkalarının beklentilerinin tersine yerine Malachi seçiliyor. Peki ama bu çözümlemenin doğruluğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bu yazının adı bilinmeyen kütüphaneciye ait olduğunu kabul etsek bile, daha önceki sayfalarda yer alan başlıklar niçin Paolo'nun el yazısıyla yazılmış olmasın? Çünkü kitaplığa gelen bu kitaplar arasında tüm buyruk ve kararnamelerin kayıtları var. Bunların da kesin tarihleri var. Demek istiyorum ki 7. Bonifatius'un 1296 tarihli Firma Catulus'una rastlarsan ki rastlıyorsun, Bu metnin kaydının söz konusu tarihten önce yapılmadığını öğrenirsin. Bu tarihten çok sonra yapılmış olmadığını da düşünebilirsin. Elimdeki yıllar boyunca konmuş bu kilometre taşlarına bakarak Riminili Paola'nın 1265'te kütüphaneci, 1275'te başrahip olduğunu varsayarsam, el yazısının ya da Bobbio'lu Roberto'dan başka birisinin el yazısının 1265'ten 1285'e kadar sürdüğünü de görünce arada 10 yıllık bir boşluk olduğunu anlarsın. Üstadım gerçekten çok zekiydi. Peki bu boşluktan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz diye sordum. Hiçbir sonuç çıkarmıyorum diye yanıtladı. Yalnızca bazı tasımlar. Sonra ayağa kalktı ve Benno ile konuşmaya gitti. Benno meydan okurcasına yerinde duruyordu. Ama hiç de güvenli değildi. Hala eski masasının başındaydı ve kataloğun yanında duran Malachi'nin masasını alma yürekliliğini gösterememişti. William belli bir uzaklıkla ona yaklaştı. Bir akşam önceki utanç verici sahneyi unutmuyorduk. Böyle yetkili bir adam olsan da Bay Kütüphaneci, umarım bana bir şey söylemek lütfunda bulunursun. O sabah Adelmo ve ötekiler burada zekice bilmecelerden söz ederken, Beringer, Finis Afrika'ya ilk kez değindiğinde, Coenel Cipriani'yi anan olmuş muydu? Evet dedi Benno. Sana söylememiş miydim? Simposius'un bilmecelerinden söz edilmeden önce, Venantius'un kendisi Coenel'e değinmiş. Malachi de öfkelenerek bunun utanç verici bir yapıt olduğunu söylemiş. Başrahibin okunmasını herkese yasakladığını anımsatmıştı. Başrahipa, dedi William, çok ilginç. Teşekkür ederim Benno. Durun dedi Benno, sizinle konuşmak istiyorum. Bize başkalarına sezdirmeden kendisini izlememizi işaret ederek yazı salonundan dışarı mutfağa inen merdivenin başına çıktı. Dudakları titriyordu. Korkuyorum William dedi. Malachi'yi de öldürdüler. Şimdi gereğinden çok şey bilen benim. Hem sonra İtalyanlar sevmezler beni. Yabancı bir kütüphaneci istemiyorlar artık. Ötekilerin bu yüzden giderildiklerini sanıyorum. Alinardo'nun Malachi'den nasıl nefret ettiğinden, ona duyduğu hınçtan hiç söz etmedim size. Yıllar önce bu görevi onun elinden alan kimdi? Bunu bilmiyorum. Bundan hep kapalı bir biçimde söz eder. Hem çok eski bir öykü bu. Tümü de ölmüş olmalı. Ama Alinardo'nun çevresinde İtalyan grubu sık sık Malachi'nin bir kukla olduğunu, onu bu göreve baş şahiple el birliği ederek başka birinin getirdiğini söylerlerdi. Ben farkına varmadan iki düşman kliğin oyununa karıştım. Bunu ancak bu sabah anladım. İtalya entrikalar ülkesidir, papaları zehirliyorlar. Benim gibi zavallı bir delikanlıya neler yapmazlar bir düşün. Dün anlamıştım. Herkesin o kitapla ilgilendiğini sanıyordum ama şimdi bundan emin değilim artık. Bu bahaneydi, siz de gördünüz. Kitap bulundu ama Malachi gene de öldü. Benim yapmam gereken şey, ben kaçmak istiyorum. Bana ne yapmamı öğütlersiniz? Sakin olmanı. Şimdi öğüt istiyorsun değil mi? Ama dün akşam dünyanın efendisiymiş gibi görünüyordun. Sersem, dün bana yardım etseydin bu son cinayeti önlerdik. Malachi'yi ölüme götüren kitabı ona veren sensin. Neyse, hiç olmazsa şunu söyle bana. O kitap sende mi? Ona dokundun mu? Okudun mu onu? Peki sen niçin ölü değilsin? Bilmiyorum. Yemin ederim ona dokunmadım. Daha doğrusu laboratuvardan alırken dokundum. Onu açmadım bile. Tuniğimin altına sakladım. Sonra gidip hücremde ot şiltenin altına koydum. Malachi'nin beni gözetlediğini biliyordum. Bunun için hemen yazı salonuna döndüm. Sonra Malachi bana yardımcı olmamı önerince onu hücreme götürüp kitabı teslim ettim. Hepsi bu. Onu açmadığını söyleme bana. Evet açtım. Saklamadan önce. Aradığınız kitabın gerçekten olup olmadığından emin olmak için. Arapça bir el yazmasıyla başlıyordu. Sonra Süryanice olduğunu sandığım bir el yazması, sonra Latince bir metin, en sonunda da Yunanca bir metin vardı. Kataloğun üstünde gördüğümüz kısaltmaları anımsadım. İlk iki başlık, R ve SYR diye kaydedilmişti. O kitaptı bu. Ama William üsteliyordu, ona dokundun ama ölmedin. Öyleyse dokunmak da ölünmüyor. Peki Yunanca metin hakkında bana bir fikir verebilir misin? Ona baktın mı? Çok az. Başlığı olmadığını anlayacak kadar başından bir bölüme eksilmiş gibiydi. Başsız kitap diye mırıldandı William. İlk sayfayı okumaya çalıştım ama doğrusunu isterseniz Yunancam çok kötüdür. daha çok zaman harcamam gerekiyordu. Sonra bu Yunanca sayfalarda başka bir özellik dikkatimi çekti. Sayfaların tümünü çeviremedim. Çünkü beceremedim. Sayfalar, nasıl söylesem, nemliydi, yapışmıştı. Birbirinden kolay ayrılmıyordu. Parşömenin bir tuhaf oluşundan ileri geliyordu bu. Başka parşömenlerden daha yumuşaktı. İlk sayfası aşınmıştı. Dökülüyordu neredeyse. Şeydi, kısacası tuhaftı. Tuhaf. Severinus da tıpkı bu sözcüğü kullanmış, dedi William. Parşömene benzemiyordu, kumaşa benziyordu. Ama çok daha inceydi, diye sürdürdü Benno. Keten kağıdı ya da Pergamino de Pano, dedi William. Hiç görmemiş miydin? Duymuştum ama gördüğümü sanmıyorum. Çok pahalıymış diyorlar. Kolayca yırtılabilirmiş. Bu yüzden az kullanılırmış. Araplar yapıyorlar değil mi? Önce onlar yaptılar ama İtalya'da da yapılıyor. Fabriano'da. Sonra? Ama elbette hiç kuşku yok. William'ın gözleri parlıyordu. Ne güzel. Ne ilginç bir açıklama. Aferin Benno, teşekkür ederim. Evet, sanırım bu kitaplıkta Charta Lintea az bulunur. Çünkü son zamanlarda hiç el yazması gelmedi. Hem sonra birçokları onun parşömen gibi yüzyıllarca dayanamayacağından korkuyor. Belki de doğrudur. Şimdi düşünelim. Eğer burada bronzdan daha dayanıklı olmayan bir şeyin bulunmasını istemişlerse, Charta Lintea demek. Çok güzel. Hoşça kal, kaygılanma, senin için tehlike yok. Sahi mi William, emin misiniz? Eminim. Eğer yerinde kalırsan, zaten yeterince felakete yol açtın. Yani değilse de biraz daha yatışmış bırakarak yazı salonundan uzaklaştık. Sersem, dedi William dişlerinin arasından dışarı çıkarken. Şimdiye dek çoktan her şeyi çözmüş olurduk. Eğer araya girmeseydi. Başrahibi yemekhanede bulduk. William yanına gidip kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Abbone yan çizmedi. Kısa süre sonra bizimle evinde buluşacağını söyledi. 6. gün ikindi. Başrahip William'ı dinlemek istemiyor. Değerli taşların dili üstüne konuşuyor, son üzücü olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürülmemesi isteğini dile getiriyor. Başrahibin evi şapelin üstündeydi. Bizi kabul ettiği geniş, görkemli salonun penceresinden, dingin ve esintili günlerde Manastır Kilisesi'nin damı üzerinden Aedificum'un çizgileri görülebiliyordu. Bir pencerenin önünde ayakta duran başrahip tam o sırada onu seyrediyordu. Ağırbaşlı bir el devinimiyle bize onu gösterdi. Güzel bir kale, dedi. Orantıları, kemerin yapımını yöneten altın kuralı özetliyor. 3 kat üstüne kurulmuş. Çünkü 3 kutsal üçlü sayısıdır. İbrahim'i ziyaret eden meleklerin sayısı 3'tü. Yunus koca balığın karnında 3 gün geçirmişti. İsa ile Lazarus mezarda 3 gün kaldılar. İsa babadan acı kadehi kendisinden uzaklaştırmasını 3 kez istedi. Havarilerle birlikte dua etmek için 3 kez saklandı. Petrus 3 kez göründü. Tanrı bilimsel erdemler 3'tür. Kutsal diller de 3'tür. Ruhun bölümleri, düşünen yaratıklar da 3 sınıfa ayrılır. Melekler, insanlar ve şeytanlar. 3 çeşit ses vardır. Vox, flatus, pulsus. Ses, soluk sesi, çarpıntı. İnsanlık tarihinin de 3 dönemi vardır. Yasadan önce, yasa dönemi ve yasadan sonraki dönem. Gizemsel tutarlılığın olağanüstü bir uyumu, diye ona katıldı William. Ama dörtgen biçimi de, diye sürdürdü başrahip. Tinsel ders bakımından zengindir. 4 yön vardır. Sonra mevsimler, 4 temel öğe, sıcak, soğuk, nem ve kuruluk, doğum, büyüme, olgunluk ve yaşlılık, gökyüzünde, karada, havada ve denizde yaşayan canlılar, gökkuşağını oluşturan renkler, Şubat'ın 4 yılda bir 29 çekmesi. Evet, kuşkusuz, dedi William. Sonra 3, 4 daha 7 eder. Sayılar içinde en gizemlisi, öte yandan 3 çarpı 4, 12 eder. Havarilerin sayısı. 12 çarpı 12, 144 eder. Seçkinlerin sayısı. Sayıların kavramsal dünyasına ilişkin bu son bilgi gösterisine başrahibin ekleyeceği başka bir şey yoktu. Bu da William'a konuyu açma olanağı verdi. Son olaylar hakkında konuşmalıyız. Ben uzun uzun düşündüm, dedi. Başrahip sırtını pencereye döndü. Ciddi bir yüzle William'a baktı. Belki gereğinden de uzun. İtiraf ederim William birader, sizden daha çok şey beklemiştim. Buraya geldiğinizden bu yana neredeyse 6 gün geçti. Bu 6 gün içinde Adelmo'dan başka 4 rahip öldü. İki rahip Engizisyon tarafından tutuklandı. Kuşkusuz adalet yerini buldu ama sorgucu daha önceki cinayetlerle uğraşmak zorunda kalmasaydı bu utançtan kurtulabilirdik. Son olarak aracılık ettiğim toplantı bütün bu kötü olaylardan ötürü acınacak sonuçlar verdi. Kabul edersiniz ki sizden Adelmo'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürütmenizi rica ettiğim zaman başka sonuçlar bekleyebilirdim. William tedirgin sustu. Kuşkusuz baş rahip haklıydı. Anlatmakta olduğum öykünün başında üstadımın çıkardığı tümden gelimlerin çabukluğuyla başkalarını şaşırtmayı sevdiğini söylemiştim. Biri onu üstelik haklı olarak ağır davranmakla suçlayınca gururunun incinmesi anlaşılabilir bir şeydi. Doğru diye kabul etti. Beklentilerinizi boşa çıkardım ama bunun nedenini açıklayacağım size. Yüce Efendimiz, bu cinayetler rahipler arasındaki bir çatışmadan ya da bir öç almadan doğmuyor. Manastırın uzak tarihinden kaynaklanan olaylara bağlı bunlar. Başrahip tedirginlikle ona baktı. Ne demek istiyorsunuz? İpucunun zavallı kilercinin başka bir öyküyle kesişen öyküsünde olmadığını ben de anlıyorum. Ama öteki, benim de belki bildiğim ama sözünü edemediğim öteki öykü, onun açıklığa kavuştuğunu ve bundan bana sizin söz edeceğinizi umuyordum. Yüce Efendimiz, günah çıkarma sırasında öğrendikleri bir olayı düşünüyorlar. Başrahip başını öteye çevirdi. William sürdürdü. Yüce Efendimiz, benim zat ailelerinden öğrenmeksizin Berenger'la Adelmo ve Berenger'la Malachi arasında yasak ilişkiler olduğunu bilip bilmediğimi öğrenmek istiyorlarsa evet, manastırda herkes biliyor bunu. Başrahip kıpkırmızı kesildi. Böyle şeyleri çömezin yanında konuşmanın yararlı olduğunu sanmıyorum. Hem toplantı bittiğine göre yazman olarak artık ona gereksinim duyduğunuzu da sanmıyorum. Sen çık oğlum dedi bana buyurgan bir sesle. Aşağılanmış dışarı çıktım. Ama merak ettiğim için konuşmayı izleyebileceğim bir biçimde aralık bıraktığım kapının arkasına saklandım. William yeniden konuşmaya başladı. Bu utanç verici ilişkiler gerçekten olmuşsa bile bu üzücü olaylarda etkisi azdır. Başka bir ipucu var. Sizin de tahmin edeceğinizi düşünüyordum. Her şey Finis Afrika'da saklanmış olan bir kitabın çalınması ve ele geçirilmesinin çevresinde dönüyor. Kitap şimdi Malachi'nin çabasıyla yerine döndü. Ama gördüğünüz gibi cinayetlerin sonu gelmedi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra başrahip beklenmedik açıklamalar karşısında şaşırmış bir kimse gibi kırık, güvensiz bir sesle konuşmaya başladı. Olamaz. Siz Finis Afrika'yı ne biliyorsunuz? Koyduğum yasağı çiğneyip kitaplığa mı girdiniz? William'ın gerçeği söylemesi gerekiyordu. O zaman başrahibin öfkesi sınır tanımazdı. Yalan söylemek istemediği açıktı. Soruyu soruyla yanıtlamayı yeğ tuttu. Zatailleri ilk görüşmemizde Brunellus'u hiç görmeden öylesine iyi betimleyen benim gibi bir adamın içine girmediği yerler hakkında fikir yürütmekte güçlük çekmeyeceğini söylememişler miydi? Evet. Doğru dedi Abbone. Ama niçin böyle düşünüyorsunuz? Bu sonuca nasıl vardığımı anlatmak uzun sürer. Açıklanması istenmeyen bir şeyin birçoklarınca keşfedilmesini önlemek için bir dizi cinayet işlendi. Şimdi ister hakları olduğu için, ister gizlice kitaplığın gizleri hakkında bir şeyler bilen herkes öldü. Geriye yalnız bir kişi kalıyor. Siz. Demek istiyorsunuz ki? Başrahip boyun damarları şişmiş gibi konuşuyordu. Beni yanlış anlamayın dedi. Belki de gerçekten bir şey sezdirmek isteyen William demek istiyorum ki bilen ve başka hiç kimsenin bilmemesini isteyen biri var. Bilen son kişi sizsiniz. Bundan sonraki kurban siz olabilirsiniz. Eğer bu yasak kitap hakkında bildiklerinizi her şeyden önce de manastırda kitaplık hakkında sizin bildiklerinizi belki de daha çoğunu kimin bilebileceğini bana söylemezseniz burası soğuk dedi başrahip çıkalım. Hemen kapıdan uzaklaşıp onları alt kata inen merdivenin başında bekledim. Başrahip beni gördü gülümsedi. Bu rahipçik şu günlerde ne çok tedirgin edici şey işitmiş olmalı. Hadi gel oğlum kaygılanma. Bana kalırsa gerçekte olduğundan daha çok entrika olduğu sanıldı. Bir elini kaldırdı. Gün ışığı yüzük parmağındaki erkinin simgesi olan görkemli yüzüğü aydınlattı. Yüzük taşlarının olanca parıltısıyla ışıl ışıl ışıldadı. 56. ayrımın sonu sayfa 624, devamı 57. ayrımda.